Ayrım 3.
İnci, Satı, Erhan ve Durmuş. İnci ile Satı yatakları sırtlayıp sırtlayıp yüklüye kaldırıyorlardı. İnci hanım, Satı hizmetçi. İnci'nin idmansız bedeni kan ter içinde kalmış, dili dışarı düşmüştü. Yorgun kaslarına kalsa çoktan kenara çekilecek, Satı'yı yataklarla güreşmeye bir başına bırakacaktı ama hanımlık güdüsü rahat vermiyordu ki. İnci olaya katılmasa sanki işler yolunda gitmeyecekti. Üstelik bir şeyleri birlikte yapmanın güzelliği sarmıştı. İkisinin de yorgun kaslara kan basmak için küt küt atan yüreklerini. Paylaşmak güzeldi, ortaya bir şey koymak iyiydi, bir işi başarmak yüreklendiriciydi. Bu yüklük temizleme, yatak dürtme olsa bile, biri hanım diğeri hizmetçi ise bile. Hadi birer yorgunluk sigarası içelim dedi İnci. Hanımla hizmetçi kardeş kardeş sigaralarını tüttürürken Erhan geldi, İnci'nin kocası. Herhali kanter içindeki İnci ile Satı'nın görünümlerine taban tabana zıt, sinek kaydı tıraşlı, koyu takım elbiseli, serin serin tıraş losyonu kokan yakışıklı bir adam. Satı'nın çalışmaya geldiği cumartesi günlerinde adeti olduğu üzere köşedeki içki evine gidiyordu. Arkadaşlarıyla iki tek atmaya. Çok evcimen bir kocaydı. Gitmeden karısıyla hizmetçisinin çalışmalarına şöyle bir göz atmak istemişti. Oldum bittim ev işlerinden iyi anladığını iddia ederdi. Nasıl Erhancığım dedi İnci, beğendin mi? Sabahtan beri Satı'nın da benim de canımız çıktı. Ama iyi de düzenli oldu her şey. Sesinde ev ödevini öğretmenine beğendirmek isteyen bir ilkokul öğrencisinin heyecanı titreşiyordu. Erhan dikkatle yüklüğü ve yatakları gözden geçirdi. Bir köprü yapımını denetleyen müfettiş gibiydi. Olmamış dedi. Çok ciddiydi. Hiç olmamış. Neden diye sordu İnci tedirgin. Enikonu telaşlanmıştı. Bir yandan da Erhan'ın ilgisiyle gurur duyuyordu. Hep duyduğu doymak bilmez bir özlemdi bu. Erhan'la bir şeyleri paylaşmak. Olmamış çünkü iki kişilik yatakları dürüp alta koyacağınıza tek kişilikleri koymuşsunuz. Onların üstüne daha büyüklerini sıralamışsınız. Olmamış ki dengesi bozuk yaptığınız işin. Dolabın kapısını açtın mı tüm yataklar aşağı devrilir. Sahi mi dedi İnci. Sesi neredeyse ağlar gibiydi. Müthiş bir düş kırıklığına uğramıştı. Aman ağabey dedi Satı. Karşı gelecek oldu. Niye devrilsin Allah sen? Aha şimdicik dolabın kapısı açık değil mi sanki? Baksana ne kadar sağlam duruyor. Güzelce yerleştirdik. Siz bilirsiniz dedi Erhan. Yansız bir sesle. Ben sizin için söylüyorum. Bunca çabaladınız bari yaptığınız bir işe benzesin. Erhan tere bulanmış İnci ve Satı'yı kararsızlık içinde bırakıp loş içki evine buzlu içkisini yudumlamaya gitti. İnci'nin tüm özgüveni sarsılmıştı. Kız Satı ne yapalım dedi. Satı bir boş ver abla, erkek adam kadın işine ne bilirmiş, nesi devrilecek bu yatakların dese rahatlayacaktı. Ama Satı da şaşırmıştı. Ne bileyim abla dedi, sen bilin gari, istersen indirip baştan istifleyelim. Hadi öyle yapalım dedi İnci. Hanımla hizmetçi dinlenme sigaralarını yarıda bırakıp yeniden işe koyuldular. Yüklüğe kaldırdıkları yatakları sırtlayıp sırtlayıp indirdiler. Çalıştıkları oda küçük ve sıcaktı. Yatakları açıp açıp büyüklük sırasına göre dizdiler. Odanın zemini tüm yatakları kavramayacak kadar küçük olduğundan işleri epeyce zordu. En geniş yatağı seçip dürdüler, yüklüğün en altına kaldırdılar. Daha küçük yatağı onun üstüne, daha küçüğü onun üstüne derken 5. yatağa gelmişlerdi ki kolları ve belleri isyan ediverdi. Yatağı ellerinden kaydırıp düşürdüler. O ne? Pizza kulesi gibi yükselen tüm dürülmüş yataklar aşağı yuvarlanmaz mı? Peki ama niye? Hani en genişi en altta konursa yatak kulesi sağlam olacaktı? İnci ve Satı yere yıkılmış yatakların arasında şaşkın baka kaldılar. İnci derin bir ümitsizlik duyuyordu. Sanki çaresizlik şu yataklar gibi dört bir yanını kaplamıştı. Harcadığı fiziksel çaba organizmasının işleyişini değiştirmişti. Kaslarında oluşan yorgunluk bileşikleri beynine, sinir sistemine yürümüş, onu hepten karamsarlığa itmişti. Çevresindeki dağınıklıkla evlilik yaşamının özeti gizliydi sanki. 10 yıldır Erhan'la bir şeyler paylaşmaya, ona bir şeyler beğendirmeye uğraşıyor. Uğraştıkça beceremiyordu. Mutluyum diyebilmek için gittikçe daha küçük şeylere razı oluyordu. Birer bardak çay içimi ya da mutfakta salata hazırlama boyu birlikteliği. Minicik bir ilgi kırıntısına, küçücük bir aferine ve tüm bu küçük mutluluklar için niyeyse sonradan hep ağır bedeller ödüyordu. Erhan'la çay içerken yemek yanıyor, Erhan mutfakta onunla salata yapmayı paylaştığı gün 3-5 konuk getiriyordu habersiz falan filan. Evliliği İnci'nin tüm yaşamıydı ve yaşamı kısacık özetlenebilirdi. Erhan'la birlikteliğinin bedelini tek başına ödemek, beraberce bozduklarını ya da Erhan'ın kırıp attıklarını bir başına onarmak. Yemekleri ve ilişkileri, tabakları ve kalpleri. Ağlamaya başladı. Satı üzülmüştü. Tüh be abla dedi. Ağabeyin aklına uyduk. İlk yaptığımız bayağı da sağlamdı. Tüh tüh. İnci'nin gözyaşları umutsuzluktan öfkeye doğru akıyordu. Hep böyle oluyor dedi hıçkırıkların arasında. Onun dediğini tuttukça başım dertten kurtulmuyor. Hırsla alnına vuruyordu. Ah akılsız kafam, ne bakarsın koca lafına diyordu. Hey abla, ne geldi karıştı sanki bizim işimize? Karışır efendim, karışır. Onun bilmediği, onun beceremediği ne varsa ki dünya yüzünde karışır. İnci'nin sesi hızla perde perde yükseliyordu. Hiçbir şeyi beğenmez. Mahsus gelip burnunu soktu. İşimiz ters gitsin diye. İnci'nin son dediği Satı'nın aklına bayağı yatmıştı. Belki be abla dedi. Zar bizden eğlendi. Tüh be Erhan abi, yakıştı mı sana? Kabahat onda değil, onu dinleyende. Bıktım usandım artık. Satı İnci'ye şaşkınlıkla bakıyordu. Bugüne dek hiç böyle konuştuğunu duymamıştı. Kanı kaynayı verdi hanımına. Aman be abla dedi. Erkek değil mi? Neler çekiyorum? Bir de bana sor. Bizimkinde bir sinir bir sinir. Neymiş, midesi ağrırmış. Ya benim? Vallahi billahi elim kolum tutmaz oldu gündeliğe gitmekten. Umuru mu herifin? Getirdiğim paraya bakar ancak. Bir süre birlikte söylendiler. Alçaklar dedi İnci. Satı hepten dertlenmişti. Bir de dayak be abla. Bir de dayak. Vallahi bezdim canımdan. Seninki gene iyi sayılır. Ne olsa şair adamı. Ya bizimkiler? Kız bunların dini dayaktan beter. Öyle deme abla. Geberesi bir indirir ki belim kopar. Vicdansızlar dedi İnci. Allah belalarını versin dedi Satı. Utanmaz reziller dedi İnci. Boyları postları devrilsin inşallah dedi Satı. O da ağlamaya başlamıştı. Kahrolsunlar dedi İnci. Yere girsinler dedi Satı. Öfke İnci ile Satı'nın yorgun kollarını yeniden güçle donatmıştı. Dört elle işe sarıldılar. Bitişik dairede İnci'nin annesiyle babası oturuyordu. İnci'nin babası 5 dakikalığına uğramıştı. Kapıyı çaldı ama zil sesine gelen olmadı. Adamcağız meraklanmıştı. Yedek anahtarıyla kızının daire kapısını açtı. İnci, İnci diye ünledi. Yanıt alamadı. Evde bir takım kadın sesleri duyuyordu. Yaşlı adam İnci ile Satı'nın ağlaştığı odanın kapısını aradı. İşe ve öfkeye öylesine dalmışlardı ki kadınlar onu fark etmediler. Yaşlı adam ağlayıp küfreden, bir yandan da motor gibi çalışan kızgın kadınları görünce hiç ses etmeden ayaklarının ucunda oradan uzaklaşmayı uygun buldu. Hafta sonu İncilerin evinde badana vardı. Erhan iş yerinde görevli Durmuş Usta'yı getirmiş, kendisi köşedeki içki evine gitmişti. Arkadaşlarıyla buluşup ülke ve dünya sorunlarını tartışmaya. Evde kadınlar Durmuş Usta'nın isteklerini yerine getiriyor, kirlettiği yerleri temizliyor, ustaya çay çorba yetiştiriyorlardı. Durmuş'un keyfi yerindeydi. Gündelik hesaba çalıştığından işi ağırdan alıyor, sık sık mola veriyordu. Ne yapsın, o da geçim yolunu böyle bulmuştu. Allah devlete millete zeval vermesin. Bir resmi kuruluşa kapılanmıştı. İş saatleri dışında hafta sonlarında yıllık izninde böyle özel çalışır, epeyce para doğrulturdu. Kendi elleriyle yaptığı biri kirada, 2 gecekondusu ve 4 çocuğu vardı. Durak dinlence bilmez çalışırdı. Eğlencesi yoktu. Yaşamı boya, badana, karnını doyurmak ve karısıyla çiftleşmekti. Çalışırken sık sık dalga geçer, yaşamında eksik olan değişiklik duygusunu böylece doyurmaya çabalardı. Bıçkın bir adamdı. Gözünü Satı'nın rengarenk şalvarından ayıramıyordu. İkisi hemen kaynaşıvermişler. ağabeyli kardeşli olmuşlardı. Satı bir gece önce kocasından esaslı bir dayak yemişti. Sol gözü mosmordu. Ar edip dövdüğünü yatsıyor, yüzünü kapıya çarptığını filan söylüyordu. Ama Dursun inanmamıştı, ona takılıyordu. Hadi kız, yemişsin kocandan sopayı. Ne ettin de kızdırdın herifi diyordu. Gülmek Durmuş'a yakışıyordu. Sevimli bir adamdı. Satı Durmuş'un iğnelemelerinden incinip gocunsa da başka bir erkeğin ilgisi alttan alta sevindiriyordu onu. Durmuş'ta insanı çeken sıcak bir şey vardı. Aman Durmuş abi, sen de ne eğleniyorsun benden deyip kıkırdıyordu. Dolgun ama kıvrak kalçalarını örten şalvarı bugün bir başka türlü dalgalanıyordu. İnce olup biteni kaygıyla izlerken içinden kocasına verip veriştiriyordu. Yani ne adamdı şu Erhan? Bula bula eli ağır, kendilerinden bir yığın gündelik isteyecek herifi bulmuştu. Piyasadan bir usta bile sağlayamamış, gene işin en kolayına gitmiş, dairesindeki ustayı kapıp gelmişti. İster misin şimdi bu kadınla bu adam onun evinde? Tüh tüh tüh. İnci Satı'yı bir kenara çekip, ne kız bu halin? Elin herifinin ağzının içine giriyorsun, ayıp değil mi? Dedi. Başıma iş açma benim. Satı gözlerini şaşkınlıkla kocaman kocaman açtı. Aman abla, sen ne diyorsun Allah sen? Tevbe de, biz Durmuş ağabeyle şakalaşı yok. İnci aksilendi. Nereden ağabeyin oluyormuş o senin? Satı omuz silkti. Kadına bir neşe, bir aldırmazlık, bir gözü peklik gelmişti. Akşama doğru İnci, Durmuş ile Satı arasındaki elektriklenmeyi artık keyifli bir merakla izliyordu. Sabahki kaygısı silinmişti. Evdeki boya badana kokusuna buram buram doğallık tüten dalgalanmalar karışıyordu. İnci'nin unuttuğu, belki de hiç tanımadığı bir şeydi bu. Durmuş Satı'ya zaman zaman sert, zaman zaman yumuşak, bazen alaycı, bazen sevecen davranıyordu. Kadınsa kah utanıyor, kah nazlanıyor, kah küsüyordu. Bütün bu duygular birbirlerine söyledikleri yalıtkan sözcüklerden oluşmuş kısacık tümcelere mi sığıyordu? Evin içinde Durmuş'la Satı arasında gürül gürül akan sözleri, tavırları aşan bir sel vardı sanki. Ve bu akış kıyıda durup bakan İnci'yi ıslatmadan geçip gidiyordu. Yabanıl bir şeydi bu. Doğallığı ve bilinmezliğiyle İnci'yi çekiyordu. Hem güzel ve yalın, bir o kadar da ulaşılmaz, hem de gülünç ve bayağıydı. İnci akşam kocasının gelişini dört gözle bekledi. Ona duyumsadıklarını aktarmak istiyordu. Biliyor musun, senin Durmuş bizim Satı'ya abayı yakıyor diye başladı söze. Erhan gazetesini okuyordu. İnci'ye göre flaş haber Satı'yla Durmuş'tu. Erhan'sa tüm dikkatini dış politikadaki gelişmelere vermişti. Gözlerini gazetesinden ayırmadı. İnci yılmadı. Elinden geldiğince, dili döndüğünce Durmuş'la Satı arasında sezinlediği o çok sıradan ve bir o kadar da olağanüstü güzel ve bayağı şeyi kocasına anlatmaya çalıştı. Sözünü bitirdiğinde Erhan'dan bir yanıt bekledi. Erhan arada sırada hı hı demişti. Ama şimdi susuyordu. Başı hala gazetesine gömülüydü. İnci tarifsiz bir yalnızlık duydu. Gözyaşları boşaldı, boşalacaktı. Mutfağa koştu. Ağladığını Erhan'ın görmesini istemiyordu. Onuru kırılmıştı. Ağlamayacağım dedi. Kendi kendine ağlamayacağım işte. Sağ elini yumruk yapıp hırsla mutfak taşına indirdi. Canı fena yanmıştı. Ertesi hafta sonu Durmuş Usta gene incilerdeydi. İşi iki günde bitirememişti tabii. Erhan yoktu. Durmuş Usta duvarları boyarken türkü çağırıyor, Satı ile şakalaşıyordu. Kadınlar ha babam eğilip doğrularak orayı burayı temizliyor, Durmuş Usta'ya çörek börek sunuyorlardı. Her şey eskisi gibiydi. Evin içindeki yabanıl dalgalanma hem de daha şiddetle duyumsanıyordu. Durmuş'tan Satı'ya, Satı'dan Durmuş'a. İnci gene yalnız ve üşümüş ve bu kez biraz da hüzünlü bu gelgiti izliyordu. Kah kendi kocasına, kah gözleri Satı'nın hala mosmor sol gözüne ve hafiften patlamış kaşına değdiğinde onun kocasına tepki duyuyor, kah Satı'ya kardeşliğe benzer bir duygu besliyor, kah onu ayıplayıp ona kızıyordu. İzlerken ve düşünürken sanki benliği ikiye yarılmıştı. Satı'yı suçlayan ve savunan bu iki İnci kendi içinde kavgaya tutuşmuştu. Pesti doğrusu pes, ayıptı valla. Ustaya açıkça yeşil ışık yakıyordu bu kadın. Aman ne olmuş yani? Ne olurdu sanki? Satı kocasından yediği dayakların arasına doğal ve güzel bir şeyler serpiştiriverseydi, Durmuş'un birbirinin aynı fırça vuruşlarına heyecan verici bir şeyler katılsaydı, yaşam hep yalnızca zorunluluk, tek düzelik ve zorbalık olmasaydı, İnci ani bir kararla kalktı. Satı, ben biraz çıkıyorum dedi. 2 saatten önce dönmem. Ev size, sana ve Durmuş Efendi'ye emanet. Kalın sağlıcakla. Yalnızlığa dair. Bahçıvan. Sabahları uykumdan açık pencereden gelen hanım eli kokuları ve bahçıvanın sesiyle uyanırdım. Pancuru itip terasa çıkınca gül yapraklarında titreşen çiğ taneleri, bahar yağmurlarının gürleştirdiği yemyeşil çimenlerin ortasında patlayan sarı katır tırnağı öbekleri ve bahçıvanın gülek yüzü günaydın derdi bana. Geçen hafta hayli rahmet düştü de hoca hanım bir şey yapıvermedin. Bırakcan kökler rahmeti emsin. Toprak anca kurudu. Bari bir çapalam dedim. Kısa boylu, sağlam gövdeli bir adamdı. Yıllar belini biraz bükmüşse de eğilmiş sırtı bahçıvanın sağlam duruşuna gölge düşürmezdi. Yaşlı ama güçlü bir meşe ağacı gibi. Onu tanıdığımda yaşlı bir adamdı ve sonraki yıllarda sanki hiç değişmedi. Zaman hafifçe deyip de geçiyordu üstünden. Tıpkı toprağa, taşlara belli belirsiz dokunduğu gibi. Bahçıvan denizin üstüne uzanmış, kayalık ya da çevre sırtları kaplayan tozlu zeytin ağaçları gibiydi. Yazlık siteden önce de vardı, sonra da var olacaktı. Onu çalışırken izlerdim. Toprağı bir kadın sever gibi okşardı avuçlarında. Çıplak ayaklarına batan dikenlere, tabanlarını çizen taşları aldırmazdı. Çapalarken, bellerken yaşlı gövdesinden taşan güce, yıllanmış kemiklerini kıvrakça devindiren çevikliğine şaşardım. Yazlık evlerin önünde uzanan taze bellenmiş bahar kokulu koyu topraktan başlayıp öteki denize, geride sırtlara doğru yükselerek yayılan zeytinliklere, ta yukarıdaki yeni ayın beyaz yayının hala kaybolmadığı mavi göğe doğru uzanan peyzajın ayrılmaz parçasıydı bahçıvan. Şubat'ta meyve fidanları, Mart'ta kedi tırnakları, Mayıs'ta sardunya dikerdi. Güllerle katmerli zakkumları baharda bolca sulardı. Yaz başında bahçelerde canlılık gürleyip dört bir yan güllerin, begonvillerin, acem salkımlarının, gece safalarının renk cümbüşüne gömüldü mü, bahçıvan karşılarına geçer keyifle seyreder bir cigara tüttürürdü. Verimli toprak emeğini boşa çıkarmaz, çabasını fazlasıyla ödüllendirirdi. Kıraç yaylaların değil de Ege'nin mavi dağlarının çocuğu olması en büyük şansıydı. Hep böyle düşünmüşümdür. Bazen çay demlerdim, birlikte içerken söyleşirdik. Bir bardak çay boyunca konuşur, sonra hemen işinin başına dönerdi. Dinlenirken ağaçlarını, çiçeklerini unutur, bana köyünden, ailesinden, yaşamından söz ederdi. Öylesine kendini vererek anlatıldır ki, hiç görmediğim Akkavak köyü bahçıvanının yaşlı karısı, kızları, damatları, torunları gözümde canlanırdı. Çalışırken pek konuşmazdı. Bahçıvan Akkavak köyünde doğmuş, orada yaşamıştı. Yaşamı boyunca köyünden, yazlık siteden ve yakınlarındaki kasabadan öteye geçmemişti. Askerliğini bile buralarda yapmıştı. Gene de şu bereketli toprağın üstünde ve uçsuz bucaksız mavi göğün altında yabancısı olduğu hiçbir duygu yoktu. Dünyanın yarısını hiçbir şey görmeden, işitmeden, hissetmeden, kendi küçük çıkarlarının ve bencilliklerinin dar ve sert kabuğundan çıkamadan dolaşmış kişilere göre çok daha zengindi bahçıvanın iç çevreni. Buralarda doğanın ve zamanın kendine özgü bir ritmi vardır. Salt gün boyu ilerleyen zamanla birlikte doğanın değişen görünümlerini, denizin, göğün ve dağların saatlere bağlı renklerini, biçimlerini, çiçeklerin hafifleyen, koyulaşan kokularını, kuşların değişen ötüşlerini izlemekle insan dopdolu bir yaşam sürebilir. Bahçıvan doğanın ve zamanın birlikte bestelediği bu senfoninin ritmini yakalamış, kanının vuruşunu o ritme uydurmuştu. Kolay geçmemişti yaşamı ama sürdüğü yaşamı benimsemişti. Çocukluğundan beri toprakla uğraşmıştı. 2 kızı vardı. 3 çocuğu bebeyken ölmüş, hiç oğlu olmamıştı. Allah oğlan vermemişti işte. Önemli değildi. Kızları çok hanım, damatları pek yavuzdu. Kızının biri yıllar boyu Almanya'da çalışmıştı kocasıyla birlikte. Para yapma uğruna 2 çocuğunu babasının yanına bırakıp gitmişti. Gerçekten de zengin olmuşlardı. Bir yıl önce kesin dönüş yapmışlar. Kıyı kentlerinden birinde 4 daire ile 2 dükkan satın almışlardı. Bankada hayli paraları vardı. Bundan böyle hiç çalışmadan faizle geçinebileceklerdi. Varsınlıklarından bahçıvanın payına bir şey düşmüş müydü bilmiyorum. Galiba ona ve karısına torunlarının sevgisinin zenginliği yetmişti. Kızıyla damadı varlıklarının arasına karışmanın bedelini çocuklarını yitirerek ödemişlerdi. Ağır ve acı bir bedeldi bu. Çocukları onlara yabancılaşmıştı. Oğlan 12 yaşına kadar altına işemiş, bahçıvanın onu taşımadığı doktor kalmamıştı. Okulda başka çocukların anasından babasından söz ediliyor. Oğlancık mutsuz, o yüzden altına ediyor demişti doktor. Torun o yaşından sonra bahçıvana baba demiş, gece işemeleri kesilmişti. Analarını babalarını anlattık durduk. Hanımla birlikte ama olmadı işte derdi bahçıvan. Kızım çok üzülüyor, çok. İçini çekerdi. Bahçıvan acıları gülümseyerek karşılamasını öğrenmişti. Bu acıyı duyumsamadığından değil, acının acı olduğunu bilmediğindense hiç değildi. Yaşamda her seçimin bir bedeli olduğunu ve ne yapılırsa yapılsın bazı şeylerin değiştirilemeyeceğini iyi kavradığındandı. Şu toprağa ter akıtmazsan hoca hanım sana ayrık otuyla pisi pisinden başka hiçbir şey vermez. Bir de emek döküverdin mi bak nasıl güzelleşir, taze gelin gibi. Ama o yıl fırtına dalları kırıvermişse bir de vakitsiz don oldu mu istediğin kadar çabala boştur. Üzülsen neye yarar? Karısı çok zorlanmıştı torunlara bakarken. Gençliğimde sert adamdım derdi bahçıvan yumuşacık gülüşüyle. Hanım kızlara baktı ben elimi bile sürmedim ama torunlar öyle mi ya? Allah seni inandırsın hoca hanım. Boklu donlarını bile yıkayıverdim. Eh hanıma da yazık. Ben açık havada çalışırken kendime geliyorum ama o öyle mi ya? Bütün gün ocak başında 2 torun eteğinde. Bende sertlik filan kalmadı. Hanım birini uyuturken ben ötekini ayağımda sallardım. Torun çok seviliyor hoca hanım, can yarısı. Sevilmese bakılır mı? Bahçıvanın sesi konuşurken buranın köylüsüne özgü dalgalanmalarla yükselir alçalırdı. Huzur veren bir ezgi gibiydi. Analı babalıyken öksüz yetim kalan torunlarını bir başka türlü acıma karışığı bir sevgiyle basmıştı bağrına. Ona bakar şu daracık yöreden hiç ayrılmamış bu adamın yaşamının koca bir yolculuk olduğunu düşünürdüm.